Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Programımızda hem kitaplardan hem dergilerden söz ediyoruz, hem de mümkün olduğunca kültür sanat haberlerine yer vermeye çalışıyoruz. Dilersen Furkan, bu programımıza da başlarken ben birkaç kültür sanat etkinliğinden, yeni gelişmelerden bahsedeyim.
Evet Yusuf.
İstanbul'un en büyük kitap fuarlarından biri diyebileceğimiz CNR kitap fuarı önümüzdeki haftalarda başlıyor. Gerçi yaklaştığı zaman tarih tekrar üzerine konuşuruz. Hatta fuara gittiğimiz zaman oradaki gözlemlerimizi de o haftaki programda aktarırız, ama şimdiden dinleyicilerimizi haberdar etmek adına 10-18 Mart arasında CNR Expo'da kitap fuarı olacağını söylemiş olalım. Fuar alanı Yeşilköy'de, Atatürk Havaalanı'na çok yakın bir yerde. Biliyorsunuz İstanbul'da TÜYAP kitap fuarları oluyor Kasım aylarında. Fakat CNR kitap fuarı hem daha merkezi bir konumda olması hasebiyle, hem de açıkçası biraz daha bu toprağın değerlerine de uygun bir şekilde icra ediliyor olması hasebiyle biz çok önemsiyoruz. Bu yıl 5. kez yapılacak kitap fuarı ve oku temalı olacak. 20 ülkeden 350 yayın evinin katılması bekleniyor ve onur konuğu da Alev Alatlı olacak.
Alev Hanım'ın çok güzel kitapları var. Gerçekten yazmış olduğu eserlerde, romanlarda. Yani o tarihçiliğini de edebi ustalığını da çok güzel bir şekilde
Cumhurbaşkanlığı
bir araya getiriyor.
Özel ödülünü almıştı hatırlarsan. Belki 2-3 yıl evvel.
Aslında tarihçi değil bildiğim kadarıyla, ama tarihi temaları eserlerinin içerisinde çok güzel yerleştiriyor diyebiliriz.
Evet. Bu tabii kitap fuarına 500.000'a yakın bir ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Geçen yılki katılımcılardan hareketle. Ve Necip Fazıl özel sergisi de yapılacak diyelim CNR Expo fuarında. Furkan, yine daha önceki programlarımızda hatırlarsan bahsetmiştik. Bu Türkiye'de şimdi yayıncılığa destek hususunda bazı ihtiyaçlar var. Yani Türkiye'de kitapçılığın, yayıncılığın desteklenmesi gerekiyor. Bu hususta Kültür Bakanlığı her ne kadar bir şeyler yapmaya çalışsa da, Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli belediyeler, çeşitli sivil toplum örgütleri hala aslında tam yeterli bir destek bulamıyor yayıncılık. Yani yayın evleri sadece kitap satışlarından değil, yani bunun daha iyi kitapları basabilmesi için de farklı türden kaynaklara ihtiyacı var, desteklere ihtiyacı var. Bu anlamda belki katılım bankacılığı sektörünün bu alana el atarak, destekleyerek bunu güçlendirebileceğini düşünüyorum ben. Bunu daha evvel arz etmiştim.
Aslında bana sorarsan Yusuf, bu tabii devletin desteğinin olması çok önemli, ama aynı zamanda sanatseverlerin, iş adamlarının, çeşitli meslek gruplarının destek olması gereken
kesinlikle
de bir
hadise. Yani sivil toplumun
sivil
daha fazla
toplumun müdahil olması gerekiyor. Ve genç yazarların, ufku açık yazarların tanınması noktasında, onların keşfedilmesi hususunda bu atılım bence çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Yani devlet bir ön açıcı fonksiyon burada icra edebilir.
Kesinlikle.
Fakat sivil toplum bunu destekleyerek, yani sadece satın alma desteği anlamında değil, yani senin de belirttiğin gibi yeni yazarların ortaya çıkması için, iyi edebiyatın güçlenerek devam edebilmesi için muhakkak desteğe ihtiyaç var. Bu hususta yine sivil bir destek olarak katılım bankacılığını aslında zikredebiliriz. Türkiye'de
kesinlikle,
bu evet maalesef yeterli olarak yapılmıyor. Çok şükür Albaraka yeni bir yayıncılık hamlesi gerçekleştirdi. Yeni bir kültür sanat yayın evi kurdu ve 3,5 milyonluk bir sermaye bunun için ayırmış. Tabii detayları, hani ne tür kitaplar basılacak, hangi yıllarda ne düşünülüyor, bunu şu an çok bilmiyoruz. Ama Albaraka'nın sanat çalışmalarına, özellikle Hüsnü Hat çalışmalarına destek verdiğini her yıl biliyoruz. Bu yayıncılık anlamındaki desteği de çok çok önemli. Umarız Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Kuveyt, diğer bu katılım sektöründeki bankalar da bu işe gerçekten önem verirler. Türkiye'de yine bahsini açmak istediğim bir başka konu şu Furkan. Son zamanlarda iki alana ben çok ilgi görüyorum kitapçılık anlamında. Bunu bilmiyorum, katılır mısın? Özellikle sanat kitaplarına ve çizgi roman yayıncılığına çok ciddi anlamda bir ilgi var okuyuculardan. Yayın evleri de bu ilgiyi fark ettiği için çok ciddi anlamda bir üretim söz konusu. Fakat üretimin çoğu ne yazık ki tercüme olarak ilerliyor. Yani biz kendimiz Türkçe olarak telif eser üretmiyoruz. Çoğunlukla belki %90 oranında çeviri yapıyoruz bu iki alanda. Fakat bunu açıklaması zor yani. Niye okuyucular son zamanlarda sanat kitaplarına daha çok ilgi gösterirler? İşte Da Vinci'nin peş peşe kitapları mesela şu an şeyle Da Vinci üzerine yazılmış kitaplar. İşte Van Gogh üzerine bir film de oldu. Onun üzerine yine tekrar kitaplar. Piyasaya çıkıyor ve bunlar iyi satış rakamlarına ulaşıyor. Yine Yapı Kredi Yayınları, JKY ve Çizgi Düşler, Arka Bahçe, bu yayın evleri de bir araya gelerek DC Comics'in, bu Amerika'da yayın yapan ünlü çizgi roman yayıncılığı DC Comics'in kitaplarını Türkçe'ye aktarmak üzere bir anlaşmaya varmışlar. Bu yeni bir gelişme. Bu alan ilginç bir alan ve üzerine de konuşulması gerekiyor.
Aslında çizgi roman geleneği Türkiye'de önceden bu yana var olan bir şeydir. İşte Texas, Tom Bix'ler, öyle değil mi?
Kesinlikle.
Bunlar aslında bilinen şeylerdi ama biz yeniden bunu keşfediyoruz Yusuf. Bana soracak olursan daha önceki programlarımızda da bu husus üzerine konuşmuştuk. İnsanlar artık çok hızlı yaşıyorlar hayatlarını. Hızlı yaşamış oldukları bu hayatta da okumaya çok fazla vakit bulamıyorlar ve o imajinatif düşünceyi harekete geçirme noktasında biraz daha zayıf kalıyorlar. Dolayısıyla bu açığı giderecek husus da çizgi romanlar oluyor Yusuf. Yani sizin kitabını okuyabileceğiniz herhangi bir şeyin çizimi yapıldığında hayal etmenize gerek kalmayacak bir unsur ortaya çıkıyor.
Şöyle belki aslında hayali daha da kuvvetlendirecek, somutlaştıracak bir güç olabiliyor da.
Tabii yani ben şunu daha çok üzerinde duruyorum. İnsan okuduğunda, bir eser okuduğunda, o eserle bütünleştiğinde, kendi zihninde oluşturduğu platolarda, o eseri kurguladığında o asıl kendi iç derinlikleriyle bağlantıya geçmeye başlıyor. Kendisini keşfetmeye yönelik bir hamle yapmış oluyor. Ama bir başkasının yapmış olduğu çizimler elbette bu alana da katkı sağlar. Farklı açılımlar getirebilir. Lakin birazcık bana kalırsa bu zaman merkezli olarak düşündüğümden dolayı bu aralar belki onun da etkisi vardır. O kısıtlı zamanı daha hızlı geçirmeye, daha yoğun geçirmeye yarayacak bir şey diye düşünüyorum.
Bir de tabii mizah unsurlarına belki ihtiyacı var
kesinlikle
insanların.
Kesinlikle bu da olabilir. Yani bunun aslında birden fazla
peki sanat için ne dersin? Yani sanat kitaplarına neden bu kadar ilgi var son zamanlarda?
Evet Yusuf, burada sanat kitaplarını da ben şöyle değerlendiriyorum. Belki bununla da bağlantılı olarak değerlendiriyorum. Yani sanat aslında felsefenin, düşüncenin, yani fikrin somutlaşmış halidir.
Hepsinden nüveler taşıyor.
Tabii hepsinden nüveler taşır ve hepsinin aslında mücessem olduğu bir yapıttır sanat. Ve sanat değerlendirmesi aslında çok basit bir şey değildir. Sanat okuması da çok basit bir şey değildir. Bunun için bir arka plana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yani tabloların önüne geçiyor insanlar mesela, tablolara bakıyorlar veyahut da şiir okunuyor. Bu şiir her insanda aynı etkiyi bırakmayabiliyor. Mesela bir insan bir şiir okuduğunda günlerce etkisinden çıkamadığı oluyor. Kimisinin senelerce etkisinden çıkamadığı da oluyor. Yine tablolarla alakalı da bunu söylemek mümkün. Malumun Çığlık isimli bir tablo vardır. Bu tablo evet, hala tartışılır. Felsefede tartışılır, sanatta tartışılır. Da Vinci hala, Mona Lisa'sı hala tartışılır.
Gülüyor mu, gülmüyor mu?
Bu sanat kitapları... Doğrusunu istersen içeriğine ben biraz bakmış olduğum kitaplardan bahsedecek olursak birazcık daha magazinel boyutta ele almaları.
Çok doğru, çok doğru.
Gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bu da insanlar.
Bu söylediğin çok önemli. Yani daha magazinleştirilmiş, daha belki işte tasarımıyla da işte görselliğiyle de böyle daha iyi kuvvetli hale getirilmiş. Ama sunum şekli hep magazinsel yani.
Doğru. İşte bu da o içeriğe
mesela
yönelik...
Mesela çok kült sanat eserleri vardır. Evet. Mesela benim aklıma hemen Remzi Kitabevi'nden çıkan Sanatın Öyküsü kitabı geliyor. O mesela öyle çok aşırı derecede ilgi gören bir kitap değil ama kült kitaptır yani. Bunun yanında son zamanlarda işte mesela mutlaka bilmeniz gereken 50 tablo vesaire gibi böyle kitaplar çıkınca ve iyi pazarlanınca bunlar da hani daha iyi ilgi görebiliyor.
Ben mesela Bir defa işte bu lise dönemlerinde bir liste görmüştüm. Ölmeden önce okumanız gereken 100 kitap. Bu 100 kitabı peşine düşmüştüm doğrusu. Ölmeden önce okumalıyım şeklinde. Yani farkında olmadan bir güdülenme yaşamıştım. Tabii lise öğrencisiydik o dönemler. Bu biraz bizi etkilemişti. Şimdi ben baktığımda Yusuf, böyle bir magazinsel boyuta baktığımda aslında o gerçek içeriğe yönelik bir kasıt görüyorum burada. Yani sanatın taşımış olduğu değere yönelik bir kasıt görüyorum. Yozlaştırıcı bir kasıt. Bu hoş bir şey değil. Yani sanat eserinin anlaşılma biçimlerine yönelik bir kasıt var burada. Bu da tabii ki bir müddet sonra sanat eserlerinde mevcut olan o mananın yitirilmesine sebep olabiliyor. Ya bunu da önüne geçmek lazım. Yani her şeyi popülerleştirmek zorunda değiliz. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Her şeyden çok anlamak zorunda değiliz. Veyahut da her şeyi çok fazla yorum yapmak mecburiyetinde değiliz. Biz sadece bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak durumundayız. Bu önemli bir husus. Yani bazı şeyler olduğu gibi bırakıldığında o zaman içerisinde farklı bir anlama evrilebiliyor.
Tabii öbür türlü biz o tabii sürece müdahale ediyoruz. Tabiiliği oynuyoruz.
Kesinlikle.
Kendi halini bıraktığınız zaman zaten o tabii olarak ihtiyacı olanları bulacaktır belki de.
Aslında bu bir nevi Yusuf istismar mekanizmasıdır. Yani sömürü mekanizmasıdır.
Tabii rant var, ticaret var. Tabii. Her şey var burada.
Yani biz bulunduğumuz her alanı bir nevi böyle bir sömürme ihtiyacı hissediyoruz kendimizde. Halbuki buna gerek yok. Yani o alanı kendi haline bırakın. Bakalım ne olacak? Yani doğal süreç içerisinde bir şeylerin yetişmesi gerekiyor. Bugün bunu her yerde görmekteyiz, öyle değil mi Yusuf? Yani yiyecek sektöründe görmekteyiz.
Kesinlikle öyle.
Ondan sonra işte kitap sektöründe, film sektöründe.
Ama işte kapitalizmin de yapmak istediği bu zaten.
Kesinlikle.
Her şeyin satılabilir hale gelmesi.
Ve bugün aslında zamanı da satın alıyoruz. Dikkatini çekiyordur yani. İnsanlar artık zamanlarını da satmaya başladılar. Dikkat edersen işte danışmanlık merkezleri vardır. Danışmanlık merkezleri.
Tabii orada o kişiyle yarım saat görüşmenin bir bedeli var.
Evet, bedeli vardır. Aslında önceden bu tip danışmanlık merkezlerinden ziyade insanlar daha böyle samimi ortamlarda, fikir alışverişlerinde bulunurlardı, birbirlerine yol gösterirlerdi. Bu bile bir sektör haline geldi. Hı hı. Ve insanlar artık fikirlerini, düşüncelerini ve zamanlarını karşı tarafa belli bir ücretle satmaktalar.
Yani kapitalizm zaten bir ideolojiden ziyade bir zihniyet meselesi. Sizin zihniniz acaba neyden nasıl para kazanabilirim? Mevcut olan şeyi nasıl satabilirim üzerine ise zaten siz kapitalist bir mantıkla evet. hareket ediyorsunuzdur. Zamanınızı da satarsınız. Her şeyi satmak için uğraşırsınız.
Kesinlikle Yusuf. Bu da aslında insanın kendi tükenişliğinin bir sonucudur. Yani insan tükendiği zaman bir şeyleri satışa çıkarma ihtiyacı hasıl oluyor. Çünkü o tükettiği şeyin yerine bir şey koymak istiyor. Ve onu koyamadığı zaman da o artık yozlaşmanın zirvesine doğru yaklaşıyor.
Çok doğru. Furkan, Ferit Ömer Ömerah diye birisi var. Mısır'da uluslararası bir şirkette baş mimar olarak çalışıyor. Bu arkadaşımızın yaptığı ilginç bir şey var. Kur'an ayetlerini görselleştirmek. Aslında tanım bu. Ne yapıyor peki? Kendisi zaten bir mimar olduğu için, sürekli görsellerle hemhal olduğu için bazen kendi çizerek, bazen de bir görselin üzerinde oynayarak ve işte kenarına da böyle tatlı fontlarla ayetleri yazarak bir işte ayetin mesajını sunmaya çalışıyor. İşte mesela birkaç örnek görmüştüm ben. İşte kopmak üzere olan bir ip var. Orada onunla ilgili bir ayet geliyor mesela. Veya böyle adım adım gidiyor kelimeler. İşte bir şey adım adımlanıyor böyle. Onunla ilgili bir böyle hoş bir şey var.
Çok güzel.
Böyle ayetleri görselleştirdiği bir çalışması var onun. Keskin ve yalın bir dil kullanmaya çalışıyorum. Didaktik kaygılar gütmüyorum diyor kendisi. Sosyal medyada da hayli geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. 10 milyonun üzerinde. Arzu edenler Facebook'ta Ferry Design adresinden kendilerini takip edebilirler. Dilersen bugün esas konuşmak istediğimiz kitaba geçelim. Erdem Yayınları'ndan yeni çıkan İmam Maturidi kitabı. Bu kitabın hazırlanmasında bildiğim kadarıyla senin çok ciddi bir emeğin var. Metin editörlüğünü yaptın. Biraz bize kitaptan bahseder misin?
Evet Yusuf, Erdem Yayınları'ndan henüz daha yeni çıkan bir kitap. İmam
çok Maturidi. Yeni hatta yani.
Evet.
Çok
yani
yeni.
Birkaç günlük bir kitap.
Evet.
Henüz internete düşmedi diye biliyorum. Ve kitapçılara dağıtımı olmadı ama kısa zaman içerisinde bu kitabın dağıtımı gerçekleşecek. ve dinleyicilerimizden muhakkak İmam Maturidi ile alakalı.
Sen o zaman kitabı ilk alanlardansın.
Tabii yani zaten hazırlanış sürecinde bulunmamız dolayısıyla kitabı defaatle okuduk. Lakin yani daha yeni aldığım andan itibaren baktığım farklı yerlerde farklı şeyler görmeye başladım. Bu da güzel. Yani kitap yoğun olmamakla birlikte farklı okumalara da kapı açıyor. Onu ifade edeyim.
Şimdi görebildiğim kadarıyla çok hoş bir kapak tasarımı var. Bunu hemen teslim edelim. Zaten Erdem kitabın diğer çalışmalarında da öyle. Bu artık çok önemli değil mi Furkan? Yani kitabı içeriği kadar nasıl sunduğunuz da önemli.
Tabii sunuş biçimleri insanın o estetik boyutuna vurgu yapan bir şey. Yani estetiğiniz ona uyum sağladığında siz o kitabı ya da o filmi ya da o artık neyse yöneldiğiniz şey o sizin dikkatinizi çekmeye başlıyor. Bu günümüzde artık bunu kitapçılar da yayın evleri de kullanıyorlar
evet,
çokça.
Evet, bazı yayın evleri çok çok iyi yapıyor hakikaten. Evet. Şimdi ben 70'lerde 80'lerde neşredilmiş bazı kitaplara rastlıyorum Furkan. Yani çok çok hemencecik hazırlanmış kapaklar mesela ve dizgi hataları, çok böyle basit hiçbir mesajı olmayan bir şeyler. Bugün mesela hala Sezai Karakoç'un kitapları mesela çok basit kapaklarla çıkar.
Evet.
Necip Fazıl'ın kitapları hakeza öyledir. Yani ilginç, onlar ihtiyaç duymuyorlar tabii bir tarafıyla ve bu bir tercih de meselesi. Sadeliği de önemsiyorlar
tabii,
belki.
Yani burada sadelik kavramını ben çok önemsiyorum. Çünkü burada bir istikrar var aslında. Yani Necip Fazıl'da, Sezai Karakoç'ta onların farklı bir şekilde sunmaya ihtiyaçları yok. İstikrarı yakalamış yazarlar. Aynı zamanda kitaplarının sunuluş biçimleri de istikrarı yakalamış. Yani aralarında bir etik uyum var. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla o kitaplar aslında yazarlarının manasını da taşımaları hasebiyle benim için çok kıymetli. Burada kısaca ben İmam Maturidi'den bahsetmek isterim.
Yani kapağının evet çok güzel olduğunu söyledim. Bu şeyi ifade edeyim. Bu bir seri aslında değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Buna benzer peş peşe kitaplar neşrediliyor. Nasıl bir seri bu?
Evet, yani tarihi Türk İslam büyüklerinden eserlerin bulunduğu bir seri. İmam Maturidi bu serinin ilk çıkan kitabı Yusuf. İlk hazırlanan kitabı. Şimdi zannediyorum diğer eserlerde hazırlanıyor. Onlar da hazırlandıktan sonra bir bütün halinde, seri halinde satılacaklar. Ben bu kitaptan kısaca bahsedeyim. Yani İmam Maturidi
yazarımızdan
kimdir?
Da dilersen bahset.
Evet, kitabın yazarı Ramazan Biçer. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden kelam hocası kendisi.
Senin de hocaların arasında
benim
mıydı?
Benim de hocalarımdan, evet kendisi kelam hocalarımdan. Bu kitap tabii hazırlanış esnasında Mikail Bey'in de ciddi katkıları oldu. Yani editörlüğünü Mikail Bey yaptı. Mikail Türker. Ben de metin editörlüğünde bulundum.
Hı. Dolayısıyla kendisinin Saraybosna'da Mevlevilik üzerine bir çalışması
evet,
da var.
Evet, evet. Mesnevi Han isimli bir eseri var. Hı hı. Geçtiğimiz programlarda tanıtmıştık o kitabı da. Değerli bir çalışma. Tabii İmam Maturidi'ye tekrar dönecek olursak bizim için önemli isimlerden bir tanesidir. Tarihi büyüklerimizden olmakla birlikte aynı zamanda bizim inanç değerlerimize de sunmuş olduğu katkı dolayısıyla İmam Maturidi kıymetlidir. Kendisi Semerkant'ta dünyaya gelmiş. Miladi 870 yılında ve 944 yılında yine aynı beldede hayatı gözlerini yummuş. Biliyorsunuz Türkiye'de Hanefi Maturidi bir ekol var. Yani Sünni kesimin, Sünni bloğun içerisinde Hanefi Maturidi çizgide olan bir topluluk var. Türkler genel olarak zaten bu çizgi üzerinde bulunuyor dünya genelinde. Bu yapının Sünni bloğun içerisinde İmam Maturidi çok kıymetli bir yere oturuyor Yusuf. Çünkü yaşamış olduğu çağdaki problemlere çözüm önerileri sunması ve İslam itikadının muhafaza edilmesi ve farklı kitlelere doğru bir biçimde anlatılmanın isimlerinden bir tanesidir.
Maturidi peki İslam tarihi içerisinde daha akılcı tarafı mı temsil ediyor? Böyle söyleyebilir miyiz?
Evet, bu çok önemli bir soru. Maturidi bana kalırsa onu ifade edebilecek bir kavram varsa o da mutedilliktir, itidaldir. Maturidi mutedil bir insandır.
Orta yol yani.
Tabii ne tam anlamıyla yani insanın sahip olmuş olduğu özgürlüğü ortadan kaldırır ne de onu bütünüyle özgür kılar. Bu noktada Yusuf vahiy kaynaklı yani vahiy kaynağının Kur'an ve sünnetin akılla en doğru şekilde buluştuğu çizgilerden bir tanesini İmam Maturidi oluşturmuştur. Yani onun o meydana getirmiştir. Onun eserleri var. Kitab-ı Tevhid bunlardan bir tanesi Yusuf. Burada itikat esaslarını kaleme almış olduğu eser. İşte rahmetli olduğu Bekir Topaloğlu Hoca Kitab-ı Tevhid'i Türkçe'ye çevirmişti ve Türkçe'de yayınlandı. Hı hı. Yine Tevilatül Kur'an. Burada itikat kitabından ziyade bir tür tefsir çalışmasıdır İmam Maturidi'nin. Neyse ki tam olarak yazmış olduğu bütün eserler elimizde değil. Ve hatta onun en önemli eserlerinin İngiltere'de olduğu, işte dünyanın çeşitli yerlerinde kütüphanelerde olduğu ve Türkiye'de olmadığıyla ilgili de şeyler vardı Yusuf. Bu da üzücü bir şeydir yani. Tabii burada İmam Maturidi'nin...
Türkler açısından da İmam Maturidi tabii, çok önemli. Biraz kendisi, da ona girebilir miyiz?
Zaten kendisi Türk asıllı. Semerkant'ta yaşamış.
Yani Türk kültürü, hani bu ifadede biraz belki yanlış olacak ama yorum anlamında söylüyorum yani Türk Müslümanlığı. Yani İslamiyet'in biraz daha bu coğrafyadaki yorumu evet. anlamında İmam Maturidi çok kilit bir isim.
Tabii şimdi Semerkant bölgesi onun yaşamış olduğu dönemlerde çok kozmopolit bir yer. Yani birçok kesimden, birçok inançtan insanın yaşamış olduğu bir yer.
İlmi merkezlerden
tabii,
ilmi de biri.
Semerkant, Buhara buralar ilmi merkezlerdir Orta Asya'da. Ve İslam düşüncesini besleyen dinamiklerdendir Yusuf. Bu açıdan İmam Maturidi o dönemde eserlerini kaleme alırken İslam dünyasının temel problemlerine çözüm olacak bir yorum getiriyor. Yani İslam dünyası bölünmüş. Bir taraftan batınilik var, bir taraftan böyle kaderciler var, tamamen özgür olalım diyenler var. Yani mutezile aklı diyebileceğimiz, işte Allah'tan işte kesb ve halk tartışmaları ki bunlar biraz açılması gereken hususlar ama çok vaktimiz yok. Yani o karmaşık dünya içerisinde İmam Maturidi bir yorum getiriyor. Ve o dönemin bir takım problemlerinin ortadan kalkmasına ve halkın ehli sünnet dediğimiz o şemsiyenin içerisinde doğru bir itikada sahip olmalarına vesile oluyor diyebiliriz.
Yani bunu da orta yolculuğuyla
tabii,
yapıyor.
Tabii burada da orta yolculuktur.
Yani ne akılcılığı yok sayan, ne tabii. vahyin kendisini yok tabii. sayan bir orta yol.
Şimdi İmam Maturidi yaşadığı dönemde Yusuf ona mutezili olmayanlar, mesela eşarilerin bir kısmı İmam Maturidi için, o düşünce için mutezile diyorlar. Ama muteziler de İmam Maturidi için işte eşari diyorlar mesela. Yani eşari düşünceye sahip diyorlar. Bu açıdan bakıldığında her iki tarafta kendisinden görmüyor. Ama orta yol olduğunu biz buradan anlayabiliyoruz. Yani karşıtların görüşleri kişiyi tanımlar düşüncesi üzerinden bakıldığında aslında her ikisinin ortasında bir noktada durduğunu söylememiz mümkün. Tabii İmam Maturidi günümüze de bir şeyler söylüyor Yusuf. Özellikle İslam dünyasını kasıp kavuran işte bir neo-selefizm var. Yani bugün bunu işte El-Kaide ile, DAEŞ ile vesaire görmekte olduğumuz bir zihniyet var. Bu zihniyete karşı da bu topraklarda, bu coğrafyada panzehir niteliğinde olabilecek bakış açısının ben İmam Maturidi'de bulunduğuna kanaat ediyorum.
Bu çok önemli bu son söylediğin.
Yani günümüzde İslam dünyasında bu gerçekten büyük bir problem. Bir
yani IŞİD içinde, El-Kaide içinde, Boko Haram içinde.
Ve aynı zamanda Yusuf FETÖ içinde. Evet. Yani aynı şeyi söylememiz mümkün. Çünkü İmam Maturidi...
Yani bu sapkın fikirler, tabii. bu terör örgütleri tabii. FETÖ de dahil. Yani diyorsun ki bu İmam Maturidi bunlara panzehir olabilir.
Kesinlikle Yusuf. Yani burada bir nüve var. Bunun geliştirilmesi lazım. Ve insanlara
İmam Maturidi'nin... İmam Maturidi üzerine daha fazla çalışma gerekiyor. Kesinlikle. Daha fazla sempozyumlar, paneller evet, gerekiyor. Evet. Akademik çalışmalar onu daha iyi anlamak ve yeni nesillere daha kolay aktarabilmek için.
Yani bir de şu var. İnsanımıza sorduğumuzda hangi mezheptensin denildiğinde işte amelde Hanefiyim, itikatta Maturidiyim evet. derler. Ama Maturidilik ne söylüyor denildiğinde çok fazla bir şeyi söyleyemeyiz.
Doğru. Hanefilik konusunda ufak tefek şeyler söyleyebiliyoruz. Evet, söyleyebiliyoruz. Ortalama. Ama Maturidilik çok zor.
Evet söyleyemiyoruz. Belki yaşantımızın içerisinde
ama
tavırlarımız...
yaşıyoruz. Evet, yani yaşıyoruz. Söylemiyoruz ama yaşıyoruz. Maturidiliği yaşıyoruz
tabii
aslında.
Yaşıyoruz. Ama bunu işte anlamlandırmanın bir yolu da İmam Maturidi yani teorik bazda ne söylemiş onu görmek ve kendi pratiğimizde bunu ne kadar yansıtabiliyoruz, bunları test etmek gerekiyor. Aksi halde bugün ben Maturidiyim diyen insanların büyük kısmında da mesela cebriye tavırları görüyoruz. Bunu arabesk kültürde görmek mümkün Yusuf. Yani işte kader mahkumları diye bir kavram vardır biliyorsun.
Evet.
Yani sanki adam
kader yaptı bize bunu.
Evet, yani kaderimde bu varmış.
Evet evet. Yani buradaki meselelerde de başvurulması gereken, yine diyorsun ki İmam Maturidi'nin yorumu.
Kesinlikle.
Yani FETÖ de aslında hani bir kadercilik oynadı yani insanların üzerinde ve bir işte mehdicilik de oynadı.
Kesinlikle. Yani burada bir kadercilik vardı, mehdicilik vardı. Böyle batıni bir takım yorumlar vardı. İşte sırlı, tırnak içerisinde söylüyorum, sırlı bir takım
tabii
ifadeler
rüyalar
vardı. Rüyalar, ilhamlar. Ki aslında rüya, ilham dediğimiz şey bizim geleneğimizin önemli kodlarından bir tanesidir. Ama bunların yozlaşmış biçimleri, yani dönüştürülmüş, zombiye dönüştürülmüş şekilleri kullanıldı. Dolayısıyla bunlar toplumun içerisinde böyle damla damla zehirlediler toplumu. Halbuki İmam Maturidi bilinse, bu itikattaki esaslar bilinse, ameldeki karşılıkları bilinse, bu tip şeylere mesafeli demiyorum, yanlış anlaşılmasın, doğru bir biçimde bakılır. Yoksa mesafe bırakmak da doğru bir şey değil bana kalırsa, yani gelenekteki kodlara. Ama doğru bir biçimde yaklaşımın, biz burada bir metodunu görüyoruz İmam Maturidi'de. Bu nedenle dinleyicilerimize tavsiye ediyorum.
Evet, Erdem Yayınları'ndan çıkan İmam Maturidi Ramazan Biçer'in hazırladığı, evet, bütün dinleyicilerimize önemli tavsiye ediyoruz diyelim. Ve bu haftaki Okudukça programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere diyelim.